Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 25. ayrım. Mikael Blomkvist öğle yemeğinden ofise döndüğünde odasına girip kapısını kapadı. Bu, rahatsız edilmek istemediğinin işaretiydi. Doug Svensson'ın e-posta ve notlarını henüz gereken dikkatle inceleyememişti. Doug'ın kitabını ve makalelerini de yeni bir gözle okumak istiyordu. Yazarı öldürüldüğüne göre aklına takılan soruların cevabını kendi bulmalıydı. Kitabın basılıp basılmayacağına da karar vermesi gerekiyordu. Ayrıca zihnini toparlayıp bütün o makalelerin arasında cinayet sebebi olabilecek bir şey varsa bulması gerekiyordu. Bilgisayarını açıp işe koyuldu. Jean Bublanski, soruşturma ekibinden sorumlu savcı Richard Ekström'ü arayarak adli tıptan aldığı bilgileri özetledi. Sonia Modik ile Bublanski'nin avukat Buyurman'ı ziyaret etmesine karar verildi. Onu sorgulayıp tutuklanıp tutuklanmayacağına karar vereceklerdi. Hans Faste ile Kurt Svensson da Lisbeth Salander'ın peşine düşecekti. Buyurman'ı bulmanın bir zorluğu yoktu. Adresi vergi kayıtlarında, silah ruhsat ve trafik şubesinde, hatta telefon rehberinde bile vardı. Bublanski ile Modik, Uplandsgatan'a Buyurman'ın oturduğu binanın önüne geldiklerinde şanslarına tam o anda binadan çıkan genç bir adamın açtığı kapıdan içeri girdiler. Buyurman'ın oturduğu daireyi bulup kapısını çaldılar. Ancak açan olmadı. Bunun üzerine St. Eriksplan'daki ofisine gittiler ama sonuç aynıydı. Belki de mahkemededir, dedi Modik. Ya da iki kişiyi öldürdükten sonra Brezilya'ya giden bir uçaktadır, dedi Bublanski. Sonia Modik göz ucuyla meslektaşını süzdü. Onun arkadaşlığından hoşlanıyordu. Eğer iki çocuk annesi olmasa ve ikisi de mutlu giden evliliklere sahip olmasa, onunla flört bile edebilirdi. Buyurman'ın ofisinin olduğu katta üç daire daha vardı. Bunlardan birinin kapısının üzerinde diş doktoru Norman Lind, diğerinde N. Danışmanlık Şirketi, üçüncüsünde de avukat Rune Håkansson yazan plaketler vardı. Håkansson'un kapısını çaldılar. Merhaba, ismim Modik. Bu da cinayet masası komiseri Bublanski. Meslektaşınız Nils Erik Buyurman'la bir işimiz vardı. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Håkansson başını iki yana salladı. Son günlerde pek ortada görünmüyor. 2 yıl önce ciddi bir hastalığa yakalandı. Neredeyse işini bıraktı diyebilirim. Kapıda ismi duruyor ama ancak 2 ayda bir öylesine uğruyor işte. Hastalığı ne diye sordu Bublanski. Pek bilemiyorum. Hastalığa yakalanmadan önce çok çalışırdı. Kanser ya da bunun gibi bir hastalık sanırım. Aslına bakılırsa yalnızca bir merhabam vardı. Hastalığını tahmin mi ediyorsunuz yoksa biliyor musunuz? Diye sordu Sonia Modik. Emin değilim. Yaşlı bir sekreteri vardı. Britt Carlson ya da Nilsson, öyle bir şey. Sonra işten çıktı. Hasta olduğunu söylemişti ama nasıl bir hastalık bilmiyorum. 2003 baharıydı. Sonra bu yorumunu ancak o yılın sonunda gördüm. Sanki 10 yıl yaşlanmış gibiydi. Zayıflamış, saçları ağarmıştı. Ben de kansere yakalandığı sonucunu çıkardım. Peki sizin onunla işiniz ne? Bir suç mu işledi? Bildiğimiz kadarıyla hayır, dedi Bublanski. Onunla konuşacağımız acil bir sorun vardı. Tekrar Odenplan'daki evine gittiler. Kapı duvardı. Bublanski, Buyurman'ın telefonunu aradı. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor, daha sonra deneyin mesajı çıktı. Ev telefonunu çaldırdı. İçeride telefonun çaldığını duyuyorlardı ama açan olmadı. Telesekreterinden gelen mesaj bırakma sesini duydular. Saat 1'e geliyordu. Kahve, hamburgeri tercih ederim. Odenplan'daki Burger King'e gittiler. Savcı Ekström saat 2'de soruşturma ekibini odasında toplantıya çağırdı. Bublanski ile Modik pencere kenarındaki iki koltuğa yan yana oturdular. 2 dakika sonra Kurt Svensson gelip onların karşısına oturdu. Holmberg üzerinde kağıt kahve bardaklarının olduğu bir tepsiyle içeri girdi. Enskede'ye kısa bir ziyaret yapmış, öğleden sonra teknik ekibin çalışmaları bittiğinde tekrar gitmeyi planlamıştı. Faste nerede diye sordu Ekström. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde. 5 dakika önce aradı. Biraz gecikecekmiş. İyi, biz de onsuz başlarız, dedi Ekström ve anlatması için Bublanski'yi işaret etti. Elimizde ne var? Avukat Nils Buyurman'ı ziyarete gittik. Ne evinde ne de ofisinde bulabildik. Yan komşusu olan bir avukata göre 2 yıl önce hastalanmış. işlerini neredeyse bütünüyle askıya almış. Sözü Sonya Modik aldı. Bu yorumun 56 yaşında suç kaydı yok. Daha çok iş davalarına bakıyor. Bunun ötesinde bir bilgim yok. Henüz geçmişini araştıracak zamanım olmadı dedi Modik. Fakat Enskede'de kullanılan silah onunmuş değil mi? Evet, ruhsatı var. Ayrıca polis atıcılık kulübünde üyeymiş dedi Bublanski. Kulübün başkanı Gunnarsson'la konuştum. Bu yorumunu iyi tanıyor. 1978'de üye olmuş. 1984'ten 1992'ye kadar kulübün mali işlerini yürütmüş. Müthiş bir nişancıymış. Serin kanlı, ölçülü ve tuhaflıkları olmayan bir adammış. Yani silaha düşkün biri. Gunnarsson'a göre atıcılıktan çok kulüple ilgiliymiş. Yarışmayı seviyormuş ama silah fetişisti de değilmiş. 1983 yılında İsveç atıcılık şampiyonasına katılıp 13. olmuş. Son 10 yıldır giderek daha az atış yapıyormuş. Sadece yıllık toplantılara falan katılmış. Başka silahları da var mıymış? Kulübe katıldığından beri toplam 4 tabanca ruhsatı almış. Colt dışında bir Beretta, bir Smith & Wesson ve bir de Rapid marka yarışma silahı. Son üçünü geçen 10 yıl içinde kulüp üyelerine satmış. Ve nerede olduğu hakkında fikrimiz yok. Öyle ama onu aramaya saat 10'da başladık. Belki de şu anda Duyurgarden'de yürüyüş yapıyor ya da hastaneden evine dönüyordur. O sırada Fasti içeri girdi. Nefes nefeseydi. Kusura bakmayın geç kaldım, katılabilir miyim? Ekström eliyle gel işareti yaptı. Şu Elizabeth Salander çok enteresan bir tip. Sabahı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Vesayet Bürosu'nda geçirdim. Deri ceketini çıkarıp koltuğunun arkasına astıktan sonra oturup not defterini açtı. Vesayet bürosu mu dedin diye merakla sordu Ekström. Ve karı tam bir baş belası dedi Faste. Hakkında gayrimümeyyiz kararı verilmiş ve bir vasi atanmış. Tahmin edin. Bu vasi kim? Sözlerinin etkisini artırmak için bir süre sustu. Avukat Nils Buyurman, Enskede'de bulduğumuz silahın sahibi. Odadaki herkes dikkat kesildi. Faste'nin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden edindiği bilgileri aktarması 15 dakika sürdü. Yani dedi Ekström, cinayet silahının üzerindeki parmak izleri onlu yaşlarında akıl hastanesini boylamış, mahkemenin gayrimümeyyiz ilan ettiği, geçimini fahişelikten sağlayan, şiddete eğilimli genç bir kadına ait. Bu manyağı niçin sokaklara bırakmışlar ki? İlk öğretim çağından beri şiddete meyilliymiş dedi Faste iştahla. Görünüşe göre tam bir psikopat. Ama henüz onunla Enskede'de de öldürülen çift arasında bir bağ kuramıyoruz dedi Ekström. Parmaklarını trompet çalar gibi masaya vurarak. Neyse, bu işi çözmek sandığımızdan da kolay olacak gibi. Salander'ın adresi var, değil mi? Lundagatan'da oturuyor. Vergi kayıtlarına göre Milton Security'den düzenli maaş alıyormuş. Orada ne bok yiyormuş ki? Bilmiyorum ama aldığı paranın miktarına bakılırsa temizlik işleri falan yapıyordur. Dedi Ekström. Araştırmakta fayda var. Ama içimden bir ses, Salander'ı bulmakta acele edin diyor. Katılıyorum dedi Bublanski. Ayrıntıları sonra ele alırız. Şimdi elimizde bir şüphelinin ismi var. Faste, sen ve Kurt, Lundagatan'a giderek Salander'ı alın. Dikkatli olun. Başka silahı var mı? Ne kadar deli bilmiyoruz. Tamam. Bubla diye araya girdi Ekström. Milton Security'nin başında Dragon Armanski diye bir adam var. Birkaç yıl önce bir davada tanışmıştım. Güvenilir biri. Onu ofisinde ziyaret edip Salander hakkında bilgi al. Hemen gidersen bugün mesai bitmeden onu bulabilirsin. Bublanski'nin canı sıkılmıştı. Bunun bir sebebi Ekström'ün ona takma adıyla hitap etmesi, diğer sebebi de emir verir gibi konuşmasıydı. Başını iki yana sallayıp devam etti. Modik, Buyurman'ı aramaya devam et. Ne kadar komşusu varsa kapılarını çal. Bence onu da acilen ele geçirmeliyiz. Peki. Enskede'de katledilen çiftle Salander arasında nasıl bir bağ var bulmak zorundayız. Ayrıca Salander'ın cinayet saatinde Enskede'de bulunduğunu da ispat edebilmeliyiz. Jerker, kızın resimlerini alıp bu akşam apartmandaki herkesin kapısını çal. Üzerine polis üniforması giy. İhtiyacın olacak. Bublanski bir süre durdu. Ensesini kaşıdı. Lanet olsun. Şansımız varsa bu akşama kadar bu işi çözebiliriz. Ben de çok uzun sürecek diye korkmuştum. Bir şey daha var dedi Ekström. Basın sabırsız. Saat 3'te bir basın toplantısı yapacağımızı söyledim. Basınla ilişkilerden birini yanıma alabilirim. Tahminimce bazı muhabirler sizi de arayacaktır. şu Salander ile buyurmun konusunu şimdilik gizli tutalım. Armanski eve erken dönmeyi düşünüyordu. Paskalya arifesi olan Perşembe günüydü. Karısıyla Paskalya tatilini Blido'daki yazlıklarında geçirmeyi planlamışlardı. Tam evrak çantasını kapamış, paltosunu giymişti ki sekreter arayıp komiser Jean Bublanski'nin görüşmek istediğini söyledi. Armanski Bublanski adını duymamıştı ama kıdemli bir polisin ofisine kadar gelip onunla görüşmek istemesi paltosunu ve şapkasını çıkarmak için yeterli bir sebepti. Canı kimseyle görüşmek istemiyordu ancak Milton Security bir polisi görmemezlikten gelemezdi. Bublanski'yi asansör çıkışında karşıladı. "Bana zaman ayırdığınız için teşekkürler," dedi Bublanski. "Patronum Savcı Richard Ekström size selamlarını yolladı." El sıkıştılar. Ekström, "Onunla yıllar önce birkaç kez görüşmüştüm. Kahve ister misiniz?" Armanski kahve makinesinin önünde durdu. Düğmeye bastı, iki kahve alıp misafirini odasına götürdü. Pencere kenarındaki rahat koltuğa buyur etti. "Armanski, Rus ismi mi?" diye merakla sordu Bublanski. "Benim soyadım da sizinki gibi. Ailem Ermenistan'dan gelmiş. Sizin aileniz Polonya'dan. Nasıl yardımcı olabilirim?" Bublanski not defterini çıkardı. "Enskede de işlenen cinayetleri araştırıyorum. Sanırım haberleri dinlemişsinizdir." Armanski başını sallayarak yanıtladı. "Ekström sizin ketum olduğunuzu söyledi. Pozisyonum itibariyle polisle aram bozulsun istemem. Sır saklayabilirim. Eğer merak ettiğiniz buysa. Güzel, bir kızı arıyoruz. Bir aralar burada çalışmış. Adı Lisbeth Salander. Siz tanır mıydınız?" Armanski sanki midesine bir taş oturduğunu hissetti ama belli etmedi. "Bayan Salander'ı aramanızın nedeni ne?" "Bir kovuşturma ile ilgili arıyoruz desem uygun olur." Armanski'nin midesindeki taş büyüdü. Neredeyse fiziksel bir acı duyuyordu. İlk karşılaştığı andan beri hep Salander'ın yaşamının trajik bir seyir izleyeceği duygusunu hissetmişti. Ama onu hep bir kurban olarak hayal etmiş, suçlu olabileceğini hiç düşünmemişti. Duygularını bastırıp kılı bile kıpırdamamış gibi davrandı. "Yani Enskede'deki cinayetlerle ilgili Lisbeth Salander'dan şüpheleniyorsunuz. Doğru anlamış mıyım?" Bublanski bir an tereddüt ettikten sonra başını sallayarak onayladı. "Bana onun hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ne öğrenmek istiyorsunuz? Önce onu nasıl ele geçirebiliriz?" "Lundagatan'da yaşıyor. Adresi bizde kayıtlı. Bir de cep telefonu numarası var." "Bizde adresi var. Cep telefonu işe yarayacaktır." Armanski masasına gitti. Salander'ın telefon numarasını not defterinden yüksek sesle okudu. "Sizin için çalışırmış. Serbest çalışırdı. 1998 yılından 1,5 yıl öncesine kadar ona iş veriyordum." "Ne tür işler?" "Araştırma." Bublanski başını not defterinden kaldırdı. "Araştırma?" dedi şaşkınlıkla. "Daha net söyleyecek olursam, kişilerle ilgili araştırmalar yapıyordu." "Bir dakika, aynı genç kızdan mı bahsediyoruz? Bizim aradığımız Lisbeth Salander. İlkokul diploması bile olmayan ve gayrimümeyyiz ilan edilmiş biri." "Artık gayrimümeyyiz terimi kullanılmıyor." "Ne bok kullanıyorlar umurumda değil. Bizim aradığımız kızın psikolojik özürlü ve şiddete eğilimli olduğu söyleniyor. Sosyal hizmetlerden 1990'ların sonunda fahişelik yaptığını ima eden bir rapor aldık. Bütün belgeler doğru düzgün bir iş yapamayacağını gösteriyor." "İnsanlar belgelerden ibaret değildir," dedi Armanski. "Yani Milton Security'de kişisel araştırmalar yapacak kadar yetenekli olduğunu mu söylüyorsunuz?" "Daha da fazlası. Hayatımda gördüğüm en iyi araştırmacı." Bublanski kalemini bıraktı, kaşlarını çattı. "Sanki siz ona saygı duyuyorsunuz." Armanski ellerine baktı. Bu soru onu bir yol ayrımına taşımıştı. Lisbeth Salander'ın er ya da geç bir belaya bulaşacağını hep düşünmüştü. Ama cinayet başka bir şeydi. Bunu aklının ucundan bile geçirmezdi. Ama onun özel hayatı hakkında ne biliyordu ki? Bu kız başına nasıl bir bela aldı? Kendisine yaptığı son ziyaretini düşündü. İşe ihtiyacı olmadığı, para sıkıntısı çekmediği yönündeki gizemli konuşmalarını düşündü. Şu anda yapılacak en akıllıca şey kendini ve Milton Security'yi bu işin dışında tutmaktı. Ancak Salander muhtemelen bu dünyadaki en yalnız insandı. "Yeteneklerine saygım var. Bunları ne okul ne de başka hiçbir kayıtta bulabilirsiniz. Yani onun geçmişini biliyorsunuz. Vesayet altında olduğunu ve sancılı bir büyüme çağı geçirdiğini biliyorum. Ve bütün bunlara rağmen ona güvendiğinizi mi söylüyorsunuz? Tam da bu nedenlerle güveniyorum. Lütfen açıklayın. Onun bir önceki vasisi Holger Palmgren, J.F. Milton'ın eski avukatıydı. Salinger ergenlik çağındayken onun vasiliğini üstlendi ve beni ona iş vermem için ikna etti. Başta postayı takip etme, fotokopiye bakma gibi ayak işleri verdim. Ama o müthiş bir yetenek olduğunu ortaya koydu. Fahişelik yaptığını ima eden tüm raporları çöpe atabilirsiniz. Hepsi palavra. Lisbeth çok zor günler geçirmiş, kuşkusuz yabanıl biri ama bunu suç sayan bir yasa yok. Fahişelik. Bu onun hayatta yapacağı en son iştir. Bundan eminim. Şu anki vasisi Neil Buyurman isimli bir avukat. Onunla hiç tanışmadım. Palmgren birkaç yıl önce bir beyin kanaması geçirdi. Lisbeth bundan hemen sonra işi bıraktı. Son işi 1,5 yıl önce Ekim ayında tamamlanmıştı. Ona iş vermekten neden vazgeçtiniz? Bu benim isteğim değildi. İşi o bıraktı ve bir hoşça kal bile demeden yurt dışına gitti. Yani kayıp mı oldu? 1 yıl kadar ortada görünmedi. Bu imkansız. Geçen yıl avukat Buyurman her ay onun hakkında rapor göndermiş. Elimizde kopyaları var. Armanski omuzlarını silkerek gülümsedi. Onu en son ne zaman gördünüz? 2 ay kadar önce, Şubat başı, birden çıka geldi. Nezaket ziyareti. Geçen yıl boyunca seyahat etmiş. Asya'ya, Karayiplere. Kusura bakmayın ama bir parça şaşırdım. Ben buraya gelirken kafamda ilkokulu bile bitirmemiş, vesayet altında, psikolojik açıdan sorunlu bir kız resmi vardı. Ama siz onun çok başarılı bir araştırmacı olduğunu, kendi işini yürütebildiğini, çalışmayı bırakıp 1 yıl boyunca dünya seyahatine çıkacak kadar para kazandığını söylüyorsunuz. Ve bütün bunların vasisini telaşlandırmadığı ortada. Yani yazılanlar ve söylenenler birbirini pek tutmuyor. Lisbeth Salinger hakkında birbiriyle uyuşmayan pek çok şey var. Peki sizin kanınız nedir, sorabilir miyim? Armanski bir süre düşündü. Salinger hayatımda karşılaştığım en sinir, en dik kafalı insan. Dik kafalı? Kendi istemediği bir şeyi asla yaptıramazsınız. Başkalarının hakkında ne düşündüğü umurunda bile olmaz. İnanılmaz bir yetenek ve kesinlikle başka hiç kimseye benzemez. Dengesiz biri midir? Dengesiz de neyi kastediyorsunuz? Soğukkanlılıkla 2 kişiyi birden öldürebilir mi? Armanski uzun süre sustu. Üzgünüm dedi. Bu soruyu cevaplayamam. Ben biraz kiniyim. Her insanın içinde bir katil yattığına inanırım. Çaresiz kalan, nefret eden ya da kendini savunmak zorunda kalan herkes birini öldürebilir. Yani böyle bir ihtimali yok saymıyorsunuz. Lisbeth Salinger sağlam bir sebebi olmadan hiçbir şey yapmaz. Eğer birini öldürmüşse mutlaka çok iyi bir sebebi olduğunu düşünmüştür. Peki siz neye dayanarak bu cinayetleri onun işlediğini düşünüyorsunuz? Sorabilir miyim? Hublanski birden Armanski ile göz göze geldi. Kesinlikle aramızda kalacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Katilin silahı onun vasisine ait. Üzerinde de Salinger'ın parmak izleri var. Armanski dişlerini sıktı. Bu ciddi bir kanıttı. Cinayetleri sadece radyodan duydum. Sorun ne? Uyuşturucu mu? Uyuşturucuya bulaşmış mıydı? Bildiğim kadarıyla hayır. Dediğim gibi ergenlik çağı kötü geçmiş, birkaç kez aşırı alkol yüzünden karakola götürülmüş. Ama uyuşturucuyla işi olsa bunun bir yerde kaydı tutulurdu. Bizim sorunumuz da bu. Cinayet nedenini bilemiyoruz. Düzgün yaşayan bir çift. Kadın bir kriminolog. Doktora derecesi almak üzereymiş. Adam bir gazeteci. Doug Svensson ile Mia Bergman. Bu isimler size bir şey ifade ediyor mu? Armanski başını iki yana salladı. Onlarla Lisbeth Salinger arasında bir bağ bulmaya çalışıyoruz. Bu isimleri hiç duymadım. Hublanski ayağa kalktı. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Çok ilginç bir sohbetti. Doğru mu yaptım bilemiyorum ama umarım konuştuklarımız aramızda kalır. Endişelenmeyin. Gerekirse sizi tekrar arayacağım ve tabii Salinger sizinle ilişki kurarsa kesinlikle dedi Armanski. El sıkıştılar. Bublanski ofis kapısına gelince durdu. Salinger kimlerle takılır? Bir fikriniz var mı? Arkadaşları, tanıdıkları? Armanski başını salladı. Onun özel hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim eski vasisi Holmer Palmgren'e değer verdiği. O da şu anda Erstad'a bir bakım evinde. Geldikten sonra onu aramıştır. Burada çalışırken onu ziyaret eden biri var mıydı? Hayır, genellikle evden çalışırdı. Buraya yalnızca raporunu sunmak için gelirdi. Birkaç istisna dışında müşterilerimizle bile görüşmemiştir. Belki Armanski'nin aklına bir şey gelmişti. Ne? Bir kişiyi daha ziyaret etmiş olabilir. Birkaç sene öncesinden tanıdığı bir gazeteci. Yurt dışındayken Selinder'ı arayıp duruyordu. Bir gazeteci mi? İsmi Mikael Blomqvist. Venestrom olayını hatırlıyor musunuz? Bublanski kapı kolunu bırakıp Armanski'ye doğru yöneldi. Enskede'deki çifti bulan Blomqvist'ti. Kurbanlarla Selinder arasında aradığımız bağı siz buldunuz. Armanski midesindeki o taşı tekrar hissetti. 25. ayrımın sonu. Sayfa 273. Devamı 26. ayrımda.